muzaffer bir konvoyla Medine'ye dönme hazırlıklarına başladı. Bir taşla birden fazla kuş vurmuştu. Mustalikoğullarını kendi topraklarında vurmuş, Kureyş'e katılmayı düşünenlere Müslümanların güçlerini bir kez daha göstermişti. Medine'nin izzet ve şanını yüceltecek silah ve ganimetler kazanmış, Mustalikoğullarının intikam için toparlanmalarını engelleyecek güvenceyi almış ve komutanları Haris'in kızıyla evlenmişti. Mustalikoğulları da bu evliliği kendileri için bir övünç olarak görerek İslam'a girmişlerdi. Allah Resulü Haris'in kızının adını Cüveyriye olarak değiştirdi. Allah Resulü ona öylesine iyi davranıyor, öylesine değer veriyordu ki, önceki kavmini yenen, şimdi ise yaralarını saran bu elin, daha önce görmediği bir şefkate sahip olduğuna gözleriyle şahit olmuştu. Allah Resulü'nün gözde hanımı Ayşe bile Cüveyriye'yi kıskanmaya başlamıştı. Mustalikoğullarıyla yapılan ittifak, Ayşe'ye yeni ve güzel kumasına duyduğu kıskançlıktan çektiği acıyı telafi edecek bir şey vermemişti. Ayşe, kendisi gibi çok genç olan Cüveyriye'nin bütün hanımlarının en güzel olarak kendisine rakip olacağını sezmişti. Allah Resulü zaferin coşkusuyla Ayşe'yi ihmal etmek istemedi. Ama Ayşe, bütün çabalara rağmen yol boyunca üzgün ve perişan durdu. İçi, sönmek bilmeyen bir ateşle yanıyordu. Allah Resulü'nün kazandığı zaferin tadını iyice kaçırmıştı. Oysa bu zafer hem askeri hem de siyasi açıdan çok büyük bir kazanımdı. Ayşe kıskançlığın verdiği acıyla hastalanmak üzereydi. Oysa zaman bu tür bir hastalık için hiç de uygun değildi. Übey oğlu Abdullah'ın yaydığı dedikodular Ensar'la muhacirlerin arasını açmak üzereydi. Bu ne biçim ganimet dağıtmaktı? Yine mi sadece muhacirlere verilecekti? Oysa henüz ganimetler dağıtılmamıştı. Allah Resulü esirleri serbest bırakma işini daha yeni bitirmişti. Arkadaşlarından bir bölümünü Mustalikoğullarına İslam'ı öğretmek için orada bırakmayı kararlaştırmıştı. Mustalikoğullarından Kızıldeniz'in bu sahilinde Müslümanlar için sağlam bir dayanak olmaları yönünde teminatlar almaya devam ediyordu. Ama Übey oğlu Abdullah, Ensar'dan bazılarının kafalarını çelip onları muhacirlere karşı tavır almaya sevk etmeyi başarmıştı. Muhammed'e karşı dikkatli olun. O daima muhacirleri tercih ediyor. Muhacirler her zaman kendilerinin daha üstün olduğunu düşünüyorlar, diyordu. Übey oğlu Abdullah'la bazı zengin ensar ganimetlere göz dikmişlerdi. Ama Allah Resulü bu ganimetleri yoksul muhacirlere vererek ensara el açmaktan kurtulmalarını istiyordu. Böylece Medinelilerin yükleri daha da hafifleyecek ve muhacirler çektikleri yokluktan kurtulacaklardı. O ensara sürekli şöyle diyordu, yoksulluk neredeyse küfür gibidir. Allah Resulü zenginlerle yoksullar arasındaki farkları ortadan kaldırmayı düşünüyordu. Mal ve servet zenginlerin tekelinden çıkmalıydı. Müslümanlara şu ayetleri okudu. Allah'ın başka ülkelerin halkından Resulüne verdiği ganimetler, Resulünün, Resulün yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışların hakkıdır. Ta ki mal, sadece sizin zenginleriniz arasında dönen bir devlet olmasın. Ama Übey oğlu Abdullah, Allah'ın bu hükmünden rahatsızdı. O, ganimetlere göz dikiyor ve servetin sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet, bir varlık olmasını istiyordu. Ganimetlerin dağıtımı konusunda Müslümanların tepkisini harekete geçirmek istediyse de bunu başaramadı. Çetesinden birini kuyudan su çekmekte olan bir muhaciri kuyuya itmesi için gönderdi. Muhacir kenara çekilip onu itince kuyuya o düştü ve kuyudan "Yetişin ey ensar!" diye bağırdı. Übey oğlu Abdullah'ın çetesinden bazıları onun yardımına koştular. Bunun üzerine muhacir de "Yetişin ey muhacirler!" diye bağırdı. Sonuçta muhacirler ve ensardan bir topluluk kuyunun başında toplandılar. durum gerçekten kritikti. Abdullah bunu fırsat bilerek Ensar'a hitaben konuşmaya başladı. Bunu da mı yapacaklardı? Bizi kendi şehrimizde sıkıştırdılar, zorluğa düşürdüler. Allah'a yemin ederim ki bizim durumumuz şu atasözünde anlatılan duruma benziyor. Besle köpeğini, yesin seni. Allah'a and içerim ki Medine'ye döndüğümüzde ulu olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaklar. Sonra Medinelilerden bir gruba dönerek şöyle dedi. Bunu siz kendi ellerinizle yaptınız. Topraklarınızı onlara açtınız, mallarınızı onlarla paylaştınız. Allah'a yemin ederim ki ellerinizde olanı onlardan uzak tutsanız, sizin şehrinizden başkasına giderler. Allah Resulü olup biteni duyunca hemen olay yerine koştu ve onlara bağırarak yaptıklarından dolayı onları kınadı. Sonra Übey oğlu Abdullah'ı çağırarak ne demek istediğini sordu. Ama Abdullah az önce söylediklerini inkar etmeye başlamıştı. Allah Resulüne haber ulaştıran kişiyi de yalancılıkla suçluyordu. Bu arada Ömer, Allah Resulünün yanında onu öldüreyim mi diye sordu. O, bundan önce de birkaç defa Abdullah'ı öldürmeyi teklif etmişti. Allah Resulü ona şöyle cevap verdi. Nasıl ey Ömer, insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor dediklerinde biz ne diyeceğiz? Ömer, Übey oğlu Abdullah'ı malum sırıtmasını ve sürekli açık kollarını hiç sevmezdi. Bu mübalağa arkasında muhakkak bir oyun gizlemekteydi. Ömer, Abdullah'a duyduğu düşmanlığı gizlemiyordu. Her karşılaşmalarında Abdullah, Ömer'in keskin bakışlarının yüzündeki maskeyi delip geçtiğini hissediyordu. Allah Resulü, bir süre Ensar'ın yüzlerini süzdü. Ensar'ın büyüklerinden biri öne çıkarak, sana olayı haber veren kişi, Abdullah'ın öyle söylediğini zannetmiş olabilir, dedi. Ensardan bazıları hala ona arka çıkıyordu. Kindar gözükmeyen ve dışarıya çok yumuşak biri izlenimini veren bu adam, benliğinin derinliklerinde kin ve nefret kusuyordu. Onun bu gizledikleri, ancak Ömer gibilerinin gözleri önünde açığa çıkıyordu. Abdullah'ın bu nefreti, sadece kin beslediği kimselerin karşısında gizleniveriyordu. Allah Resulü Ensardan birinin daha çıkıp bir şeyler söylemesini bekledi. Muhacirlere de sessiz kalmalarını işaret etti. Ensardan biri öne çıkarak şöyle dedi. Evet, o Medine'ye döndüğümüzde ulu olanın zelil olanı oradan çıkaracağını söyledi. Dilersen ey Allah'ın Resulü onu biz çıkartalım. Sen ulusun. O ise zelil. Başka biri söze karışarak şöyle dedi. Ona şefkat et, çünkü o kendi krallığını senin aldığını düşünüyor. Bundan sonra Ensardan birçoğu Abdullah'a yüklenerek onu teşhir ettiler. Abdullah'ın yalan söylediğini gördüğü andan itibaren Allah Resulü'nün yüreğini dolduran hüznü hissetmişlerdi. Ensardan biri Abdullah'ı desteklerken bir diğeri onu yalanladı. Ensar, gerçekten Abdullah'ın oyunlarından bıkmışlardı. Allah Resulü'nün onda gördüklerine rağmen sabırlı olması kendilerini son derece üzüyordu. Sonra bütün oyunlarını ve uydurduklarını sıralayarak Abdullah'a cephe aldılar. Abdullah yalnız başına kala kalmıştı. Söyleyecek bir şey bulamıyordu. Sanki dili tutulmuştu. O malum sırıtmasındansa hiçbir eser yoktu. Titremeye başladı. İşte kendi halkı Allah Resulü'nden ona fesat çıkaranlara uygulanan cezayı uygulamasını istiyorlardı. Hazrec'in ileri gelenlerinden biri Abdullah'ın kellesini istiyordu. Evs'in büyükleri de bu görüşteydiler. Ensar'ın gençleri onun öldürülmesini en fazla isteyenlerdendi. Allah Resulü ise suskun bir halde bilinen sırıtmasını bir türlü kıvıramayan Übey oğlu Abdullah'ı seyrediyordu. Bu arada Abdullah'ın oğlu büyük bir yüreklilikle ileri çıktı ve Allah Resulüne şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Hazreçliler kavmim içinde benim kadar babasını seven olmadığını bilirler. Onu öldürmeyi benden başkasına emredersen babamın katilini sokaklarda yürürken görüp onu öldürmemden korkuyorum. Bir kafir yüzünden bir mümini öldürerek kendimi cehennemlik edemem. Allah Resulü ona şöyle dedi. Ne öldürmesi? Aramızda kaldığı sürece ona şefkat eder, güzel güzel arkadaşlık yaparız. Herkes donup kalmıştı. Çünkü birçoğu eliyle kılıcının kabzasını tutuyor, Übey oğlu Abdullah'ı öldürmek şerefine ermek istiyordu. Allah Resulü'nün bütün yaptıklarına rağmen onu bağışladığını görünce Abdullah'ı iteklemeye başladılar. Allah Resulü Ömer'e dönerek hareket emrini duyur dedi. Sonra bineklerine binerken sözünü tamamladı. Allah'a yemin ederim ki onu öldüreyim dediğin gün öldürseydin insanlar kızabilirlerdi. Ama bugün öldürmelerini emretseydim hep birlikte öldürürlerdi. Ve ordu Medine yoluna girdi. Allah Resulü kuyu başındaki olayları ve Übey oğlu meselesini unutturmak için orduyu gece gündüz yürüttü. Ertesi gün yol boyunca yine yürüttükten sonra biraz dinlenmeleri için mola verdi. İnsanların bedenleri yere değer değmez uyumaya başlamıştı artık. Bir süre sonra uyuyanları kaldırtarak yeniden yola çıkarttı. Bu şekilde sıkıntılı bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Müslümanlara o sırada inen bir ayeti okudu. Diyorlar ki, Medine'ye döndüğümüzde ulu olan oradan zelil olarak çıkacaktır. De ki, ululuk Allah'ın ve Resulünündür. Ama münafıklar bunu bilmezler. Herkes dağılarak evlerine çekildi ve daha önce hiç uyumadıkları kadar derin bir uykuya daldılar. Allah Resulü ise hanımlarının evlerine bakıyor, Ayşe'yi bir türlü bulamıyordu. Nereye gitmişti? Görülen o ki, orduyla birlikte dönmemişti. Aile Ayşe için kaygılanmaya başlamıştı. Sakın bir ihtiyacını görmek için kamptan uzaklaşmış da, çölde vahşi hayvanların saldırısına uğramış olmasın. Ayşe'ye ne olmuştu? Ertesi sabah Medine'ye Safvan adında yakışıklı bir genç girdi. Ayşe, gencin çektiği bir devenin sırtındaydı. Übey oğlu Abdullah manzarayı görünce çevresindekilere bakarak sırıttı. Hala çok kısa bir süre önce kılıçtan kurtulan boynuyla oynuyordu. Yanındakilere fısıldamaya başladı. Ne büyük utanç. Ayşe Safvan'la beraber. Kafileden geri kalmalarının sebebi meğer Safvan'la olmakmış. Bu çok iyi bir insan olan Allah Resulüne reva mı sanki? Başka bir adamı mı seviyor ey Abdullah? Tabii başkasını seviyor efendiler. Abdullah, Allah Resulü'nün iyiliğini düşünüyormuş gibi görünerek bütün Medine'de onu yaralamaya başlamıştı. Ayşe çok kıskanç bir kadındı. Allah Resulü'nün ondan daha genç ve güzel olan Haris'in kızı Cüveyriye ile evlenmesi onun kalbini bozmuştu. Bu nedenle daha genç bir adam aramıştı. Allah Resulü bu kıskanç kadının cahilliğine kurban olmuştu. Kıskançlığı onun şerefini ve itibarını sarsmıştı. O temiz yatağı nasıl başkasıyla kirletir ve Allah Resulü'nün alnına kara bir leke sürebilirdi? Ömer, Abdullah'ın Medine'de yaydıklarını duyunca gidip onu öldürmek istedi. Hemen Allah Resulüne koşarak konuyu onunla istişare etmek istedi. Ancak Allah'ın Resulü çok gamlıydı. Kimsenin, hatta en yakın arkadaşları Ebu Bekir ve Ömer'in yüzlerine dahi bakamıyordu. Allah Resulü, daha önce Ayşe'nin hiçbir kötülüğünü görmemiş, Safvan hakkında da böyle bir şey duymamıştı. Geçen bu kadar evlilik hayatı boyunca aldatılmış mıydı yoksa? İnsanlara izzet ve güvenlikle dolu bir geleceğin müjdelerini taşıdığı bir günde başına bunlar da mı gelecekti? Eğer bu söylentiyi yayan Übey oğlu Abdullah olsaydı onu öldürtmediği için kendisine kızan Müslümanlar en başta da Abdullah'ın öz oğlu onun kellesini uçururlardı. Ama Ayşe kafileden bir gece sonra gelmişti. Ve kıskançlıkla dolu o sıkıntılı gecelerden sonra Safvan'la birlikte Medine'ye dönmüştü. Evet, bütün bunlar doğruydu. İşte hanımlarından Zeynep'in kız kardeşi evden eve dolaşıyor, Ayşe'nin ihanetini anlatıyordu. Zeynep'in kız kardeşi böyle bir fırsatı kaçırmazdı. Zeynep'in en büyük rakibi olan Ayşe'yi Allah Resulü'nün gözünden düşürmek için altın bir fırsat yakalamıştı. Ayşe'ye en yakın insan bile onun ihanetini teyit ediyordu. Ebu Bekir'in evlatlığı ve savaşçı mücahitlerden biri olan Mistah bile Ayşe'yi savunması gerekirken onun kocasına ihanet ettiğini söylüyordu. Hiç kimse Ayşe'yi savunmak için başını kaldıramıyordu. Karanlık gecelerde bütün şiir gücünü toplayarak onu Allah Resulü'nün düşmanlarına karşı kullanan Hasan bile söylentilere inanmaya başlamıştı. Bütün bu olaylar böyle gelişirken Ayşe hakkında söylenenlerden bazıları habersizdiler. Hazreti Ayşe kendisi de kendisiyle ilgili söylenen bu tür asılsız haberlerden habersizdi. Evinde perdesinin arkasında oturuyordu. Hiç kimse şehirdeki söylentileri ona iletmeye cesaret edemiyordu. Mustalikoğulları seferinden hasta olarak dönmüştü. Haris'in kızına duyduğu kıskançlık ona ağır gelmiş ve iyice zayıflamıştı. Hastalığı hakkında ise çektiği vicdan azabına dayanamayıp hasta düştüğü söyleniyordu. Allah Resulü ise onun yanına girip çıkıyor, sağlık durumunu soruyor ama bir türlü yüzüne bakamıyordu. Ayşe onun bu garip tavrından bir şeyler seziyordu. Bir gün kendisine bakması için annesinin evine gitmek istediğini söyledi. Birkaç hafta annesi onunla ilgilenir ve bu dayanılmaz acılardan kurtulmasını sağlardı. Evlerinde hizmetçi olarak çalışan Mistah'ın annesi yanından ayrılmazdı. Bir gün bir ihtiyaçları için pazara çıkmışlardı. Ümmü Mistah'ın ayakları elbisesine takılmış ve tökezlemişti. Kendi kendisine, "Mistah tökezlesin," dedi. Ayşe de onun bu sözünü kınayarak şöyle dedi. "Bedir savaşını görmüş bir muhacir için bütün bunları söylemen ne kadar da kötü, aman Allah'ım," dedi. O zaman Ümmü Mistah, "Yoksa haber sana daha ulaşmadı mı ey Ebu Bekir'in kızı?" dedi. Ve Mistah'ın annesi Ayşe'ye, "Mistah, Abdullah, Zeynep'in kız kardeşi, Hasan ve diğerlerinin söylediklerini haber verdi." Ayşe ağlayarak annesine koştu. "Allah seni affetsin. İnsanlar böyle böyle konuşuyorlardı da sen niçin bana bir şey söylemedin?" Bunun üzerine Ayşe'nin annesi şöyle dedi. "Ey kızcağızım, beni biraz anla. Allah'a yemin ederim ki kocası tarafından çok sevilen güzel bir kadının kumaları da varsa, onlar ve diğer insanlar pek nadir susarlar." Medine'de Safvan ve Ayşe'nin durumunun konuşulmadığı ev neredeyse kalmamıştı. Allah Resulü ise aldatılmış koca ruh haliyle halkın arasında kaygılı dolaşıyordu. O değil miydi insanlara güvenin önemini ve insanlara ilişkin şerefe değer vermeyi öğreten? Oysa yaşadıkları ne kadar çirkin ve yüz kızartıcı görünüyordu. Evs, Hazreç ve Muhacirler, yine Kureyza oğulları Yahudileri, hepsi Ayşe'nin ihanetinden söz ediyorlardı. Bütün bunlar olurken Kureyş'te Allah Resulü'nü ve Müslümanları toptan imha edecek yeni bir savaşın hazırlığı içerisindeydiler. Kureyş elçileri Gatafan ve Hevazin kabilelerine giderek onlarla anlaşmalar ve yeni paktlar oluşturuyorlardı. Mustalikoğullarının yerini alacak yeni müttefikler peşindeydiler. Mekkeli erkek ve kadınları düşündüren tek şey gelecek savaş için yapılan hazırlıklardı. Hatta erkekler evlerine girdiklerinde hanımlarına kılıç çekerek atına ve devesine iyi bakmalarını emrediyorlardı. Medine'de ise evine giren adam hemen karısına, "Yoksa sen de Ayşe'nin yaptığını yapıyor musun?" diye soruyordu. Eğer karısı, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki ben onun yaptığını yapacak biri değilim," derse kocası, "Ayşe senden daha iyi biriydi. Yapmasaydı o yapmazdı," diyordu. Başka bir koca da şöyle cevap verebiliyordu. "Ama Ayşe yaptı. Sen ondan daha mı hayırlısın? Kim bilir kaç erkek sırf bu olaydan dolayı hanımları hakkında kötü düşünmeye başlamışlardı. Ayşe bu işi yaptı. Hayır yapmadı. Eğer yaptıysa bu, İslam'ın kadınların kalplerine hiçbir nur taşımadığı anlamına gelir ve şehirde hiçbir erkeğin hanımına güvenmemesi gerekirdi. Erkekler savaşa çıkarken hanımlarını evde bırakmamalıydılar. Ama hanımlarını yanlarında götürmeleri de uygun olmazdı." Neydi tüm bu çılgınlık ve asılsız haberler? Bundan kurtulmak için ne yapılabilirdi? Mekke erkekleri ise çok farklı bir konu üzerinde yoğunlaşmaktaydılar. Allah Resulüne düşmanlık besleyen kabile ve din sahiplerinin katılımıyla oluşacak, Arap tarihinin en büyük ordusunu oluşturmak üzere bir araya gelmişlerdi. Bu ordu, onun şehrinin kapısına dayanacak ve şehriyle birlikte İslam'ı da toprağa gömüreceklerdi. Abbas sürekli mektup gönderiyor ve yeğenini gelecek savaşa iyi hazırlanması konusunda uyarıyordu. Bu savaş, geçmiştekiler kadar olmayacaksa bile daha büyük bir savaş olacaktı. Ama Allah Resulü bu konuyu arkadaşlarından hiçbirine açamıyordu. Kendisi gibi onlar da Ayşe meselesiyle meşguldüler. Hiçbiri onları esir eden bu dedikodunun etkisinden sıyrılıp çıkamıyordu. Söylentiler biraz durulunca Übey oğlu ve Yahudiler ortamı yeniden kızıştırıyorlardı. Belki de onlar Allah Resulü'nün şerefinin tartışılırken Kureyş ansızın baskın yapacaktı. Ebu Bekir de utanç içindeydi. Gözyaşları bir türlü dinmiyordu. Ömer mahzundu ve ne yapacağını bilemiyordu. Ali, Ayşe'yi boşamasını öğütlüyordu. Evlenebileceği birçok kadın vardı. Ama önce Ayşe'nin cariyesine sormalıydı. Acaba o, Ayşe'nin kötü bir huyunu biliyor muydu? Allah Resulü Ayşe'nin cariyesine sorduğunda kadın yemin ederek Ayşe'nin hiçbir kötülüğünü görmediğini ama bazen hamur başında uyuyakaldığı için tavukların hamuru didiklediklerini söylüyordu. Ayşe, oyun canlısı, henüz 20'sine basmamış genç bir kadındı. Allah Resulü onun kumaları olan diğer hanımlarına da teker teker Ayşe'yi sormuş ve hepsi de Ayşe hakkında iyi şeyler söylemişlerdi. Oysa kumalar için çok sevilen bir hanımı kötülemek çok daha mantıklı olurdu. Çünkü bu, ondan kurtulmaları için bir fırsattı. Allah Resulü önce Ayşe ile aynı evi paylaşan Zeynep'e sordu. O da Ayşe hakkında iyi şeyler söyledi. Peki Zeynep'in kız kardeşi neden Ayşe'nin ihanetini teyit ediyor, bu tür sözleri yayıyordu? Diğer hanımlarına sorduğunda onlardan da benzer cevaplar aldı. Sonra babasının evinde kalan Ayşe'ye gitti. Onunla konuşmuyor, sadece genel olarak hal hatır soruyordu. Nasılsınız? O zaman da Ayşe kendisini annesiyle babasının arasına atıyordu. Bakışlarını değerli arkadaşı Ebu Bekir'den kaçırarak konuşuyordu. Oysa onunla ne zor günleri birlikte göğüslemişlerdi. Kara günlerde omuz omuza vermişlerdi. Her iki dost da birbirlerinin gözlerinde teselli dolu bir ışık görüyorlardı. Oysa bugün göz göze gelemiyorlardı. Başlar şokun ağırlığıyla yere düşmüş vaziyetteydi. Her iki tarafta da yüreklerde kaygı vardı. Allah Resulü Ayşe'ye hitaben şöyle dedi. Eğer insanların konuştukları türden bir suç işlediysen Allah'a tevbe et. Allah kullarının tevbelerini kabul edendir. Ayşe, bakışlarını annesiyle babasına çeviriyor ve onların cevap vermelerini bekliyordu. Ama onlar sustular. Ağlıyor, ağlıyor, sonra tekrar babasıyla annesine dönerek kendi yerine kocasına cevap vermelerini bekliyordu. Ama onlar ne cevap verelim bilmiyoruz diyerek onu yalnız bırakıyorlardı. O da gözyaşları içerisinde kocasına şöyle diyordu. Allah'a yemin ederim ki o söylediğin şeyden dolayı kesinlikle tevbe etmeyeceğim. Allah'a yemin ederim ki eğer insanların söylentilerini doğrulasam bile Allah benim bunlardan beri olduğumu biliyor. Olmayan bir şeyi söyleyemem. Eğer inkar ederim de siz bana inanmazsanız o zaman da Hazreti Yusuf'un babasının söylediğini söylerim. Güzel bir sabır. Sizin anlattıklarınıza karşı Allah en iyi yardım umulandır. Ayşe'nin bu sözleri annesiyle babasını hıçkırıklara boğmuştu. Hepiniz gözyaşı döküyorsunuz. Peki bu gerçek neden bir türlü ortaya çıkmıyordu? Akıllara ne oluyordu da şu korkunç sisin arkasında bir yerde şaşkın ve zavallı olarak oturan gerçeğe bir türlü ulaşamıyorlardı? Eğer gerçekten suçsuzsa, suçsuzluğu neden açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıyordu? Oysa suçlama güpegündüz çok açık ve net olarak yapılmıştı. Elçiler gelip gitmeye devam ediyordu. Kureyş yeni ittifaklar kurmayı başarmıştı. Kureyş ve müttefiklerinin orduları harekete geçmek için hazırlanıyorlardı. Kureyza Yahudileri ise Saffan'dan önce de başkalarıyla ilişkisi olabileceği şeklinde yalanlar uyduruyorlardı. Saffan'la olan ilişkisi tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmıştı. Kim bilirdi? Ebu Zer Gıfari başkanlığındaki Gıfaroğulları kabilesi de şehre gelmişti. Allah Resulü onu çok önceden Mekke'de tanımıştı. Ebu Zer Medine'de Allah Resulü'nün yanında kalacağını ilan ediyordu. Ama daha yerleşmeden Ayşe hakkında söylenenleri duyuyordu. Ebu Zer, Ayşe ve Safvan hakkındaki konuşulanlara şöyle dedi. Bu, İslam düşmanlarının Allah Resulü'nün şerefini lekelemek için uydurdukları yeni bir oyuna benziyor. Kureyş ve müttefikleri için hazırlık yapmanız daha doğru olur. Ancak kimse Ebu Zer'in sözlerine kulak asmadı. Fakat Allah Resulü Medine'yi, Müslümanları ve davetinin itibarını kurtarmak için duruma müdahale etme gereğini duydu. Müslümanları mescide çağırarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Bazılarına ne oluyor da ailem konusunda beni rahatsız ediyor ve onlar hakkında doğru olmayan şeyler söylüyorlar. Allah'a yemin ederim ki bugüne kadar onlarda iyilik dışında bir şey görmedim. Onlar bunu bir adam için söylüyorlar ki o adamda sadece iyilik gördüm. O, benim evlerinden hiçbirine bensiz girmemiştir. Allah Resulü'nün konuşmasını bitirmesinden sonra mescitten ayrılanların bir bölümü hala Ayşe ve Saffan hakkında konuşuyorlardı. Ayşe, Müslüman hanımlardan birçoğuna gecikmesinin nedenini gözyaşları içerisinde şöyle açıklamıştı. Hareket emri verildiğinde bir ihtiyacımı görmek için ordunun biraz ilerisine gitmiştim. İhtiyacımı gördükten sonra bineğime yöneldim. Ama o anda gerdanlığımın kopup düşmüş olduğunu fark ettim. Bir süre sonra aradım ve onu bulamadım. Beni taşıyan grupsa karanlık çöktüğü için yola koyulmuşlardı. Beni bineğimin üstündeki hevdeçte yalnız zannetmişlerdi. Ben gerdanlığımı bulduğumda ordu çoktan karargâhtan ayrılmıştı. Benim yokluğumu fark eder de geriye dönerler ümidiyle orada beklemeye başladım. Bu arada uyku basmış ve uyuyakalmışım. Muattaloğlu Saffan Zekvani ordunun arkasından gidiyormuş. Sabahleyin benim olduğum yere gelince uzaktan uyuyan birini görüp gelmiş, beni görünce tanımış. Daha örtünme emredilmeden önce de beni görmüştü. Onun sesiyle uyandım ve beni tanıyınca hemen yüzümü peçemle örttüm. Yemin ederim ki beni uyandırmak için seslenmesi dışında aramızda hiçbir konuşma geçmedi. Sonra devesinden inerek onu yere çöktürdü, ben deveye bindim ve deveyi sürmeye başladı. Hanımlarından duydukları olayı değerlendiren birçok kişi onun suçsuz olduğuna inanmaya başlamışlardı. Sonra Saffan'ın kadınlara ilgisi olmayan iffetli bir adam olduğunu da herkes iyi biliyordu. Saffan da sürekli yemin ederek şöyle diyordu. Yemin ederim ki bugüne kadar hiçbir kadının açık bir yerine dönüp bakmadım. Ama mescitte bulunanlardan bazıları buna inanmıyorlardı. Übey oğlu Abdullah'ın çetesinden bir grup şöyle mırıldanıyorlardı. Bu lafları aklımız almıyor. Bunların hepsi bir bahane. Allah Resulü, şerefi hakkında konuşanlardan birinin karşısına çıkmasını çok bekledi. Ama kimse çıkıp bir şeyler söyleyemiyorlardı. Sonunda Evs kabilesinden biri çıkarak şöyle dedi. Bunları söyleyenler eğer Evs'ten iseler bunları susturmak bize düşüyor. Eğer Hazreçli kardeşlerimizden iseler bize emretmeleri yeter. Allah'a yemin ederim ki bu lafları ortaya atanların kellerini uçarmak bize layıktır. Bu söz üzerine Hazreçlilerin büyüğü Ubade oğlu Sa'd hemen yerinden fırladı. Bu muhterem ve dürüst insan bile Ayşe'nin ihanetine inanıyordu. Mescitte Übey oğlu Abdullah'ın yanında oturuyordu. Sa'd Evsli'ye şöyle dedi. Yalan söyledin kahrolası. Onların boyunlarını vurdurmayacağız. Bu sözü söyleyenlerin Hazreçlilerden olduğunu bildiğin için böyle söylüyorsun. Eğer kendi kavminden olduklarını bilseydin böyle demezdin. Evsli şöyle karşılık verdi. Sen yalan söyledin kahrolası. Çünkü sen de münafıkları savunan bir münafıksın. Hazreçlilerden bir grup ayağa kalkarak Sa'd'ı desteklediler. Halk birbirine sataşmaya başlamıştı. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi. Allah Resulü sakinleşmeleri ve birbirlerine kılıç çekmemeleri için onlara bağırıyordu. Ve öfkeli bir vaziyette mescitten ayrıldı. Müslümanlarsa hala birbirlerine sövüyor, laf atıyorlardı. Bu arada Kureyza Yahudilerinin elçileri de gizli olarak şehirden ayrılmış, Kureyş'le gizli bir ittifak yapmak için Mekke'ye gidiyorlardı. Medineliler bir aydan beri Ayşe ve Safvan'ı konuşuyorlardı. Allah Resulü günlerce evinde kapalı kaldı. Kimseyle konuşmuyordu. Amcası Abbas'ın elçisi dışında kimse de onunla konuşamadı. Gelen haber, Kureyş ve müttefiklerinin harekete geçtiklerini, sayılarını ve mühimmatlarını bütün ayrıntılarıyla aktarıyordu. Ayşe ise evinde ana babasının dizlerinin dibinde ağlıyordu. Gözlerinde yaralar belirlemeye başlamıştı. Çünkü bir türlü uyku yüzü görmediği gibi göz kapakları da bir türlü kurumuyordu. O da ne? Ensar hanımlarından biri gelmiş, ondan izin isteyerek yanına oturuyor ve o da ağlamaya başlıyor. Dün kocası eve geldiğinde suçunu itiraf edip tevbede bulunmasını isteyerek şöyle demiş. Kul suçunu itiraf edip tevbe ettiğinde Allah onun tevbesini kabul eder. Kocası da kendisinden şüpheleniyor ve Übey oğlu ile Yahudilerin yaydıkları söylentilere inanıyordu. Ama Ayşe ciğerinin parçalandığını hissedinceye kadar ağlıyordu. Sonra durup şu ayeti okuyordu. Güzel bir sabır, anlattıklarınıza karşı en iyi yardım umulan Allah'tır. Ayşe hiçbir zaman ümidini yitirmiyordu. Allah'ın kocasına suçsuz olduğunu ispat eden bir rüya göstermesi için dua ediyordu. Babasının evinde kendisini ziyarete gelen kocası, o gün yerinde kala kalmıştı. Ev halkından kimse de dışarı çıkmamıştı. Bir ara Allah Resulü'nün yüzü gerilmeye başladı. Vahiy inmek üzereydi. Alnından inci gibi terler boşalıyordu. Neden sonra yüzündeki kasılma gitti ve hüzün dolu uzun günlerin ardından Allah Resulü ilk defa gülümsedi ve Ayşe'ye bakarak, "Ey Ayşe, yemin ederim ki Allah senin suçsuzluğunu bildirdi." Ayşe'nin annesi kızına dönerek, "Haydi kocana sarıl," dedi. Ayşe de, "Ona sarılmam," dedi. Ebu Bekir, kızından kocasına karşı yumuşak olmasını ve ona teşekkür etmesini istedi. Ama o, gözyaşları içinde şöyle diyordu. "Ne sana ne de arkadaşına değil, sadece Allah'a hamd ve şükrediyorum." Bundan sonra Allah Resulü, Müslümanları toplayarak inen ayetleri okudu. "Kuşkusuz iftiracılar sizden bir çetedir. İftirayı sizin için kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Herkes için kazandığı günah vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenenlere daha büyük azap vardır. Ne olurdu onu duyduğunuz zaman erkek ve kadın müminler kendi kendilerine iyi zanda bulunup bu açık bir iftiradır deselerdi. Ona 4 şahit getirselerdi ya, madem şahit getiremediler, o zaman onlar Allah katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız dedikodudan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz iftirayı dillerinize doluyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan bir şeyi ağzınızla söylüyor ve onu kolay zannediyordunuz. Halbuki o Allah katında çok büyük bir vebaldir. Onu duyduğunuz zaman, bunu söylemek bize düşmez. Haşa, bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer siz inanıyorsanız Allah sizin için böyle bir şeye dönmenizi ebediyen yasaklıyor. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Müminler içinde kötü sözlerin yayılmasını arzulayanlar için muhakkak dünya ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İffetli ve ne olduğundan habersiz inanan kadınlara iftira edenler dünyada ve ahirette lanetlendiler. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Ebu Bekir, kendisine yakınlığı ve yoksulluğundan dolayı Mistah'a yardımcı oluyordu. Mistah, Ayşe hakkında ileri geri konuşmaya başlayınca ona yardım etmeyi bırakmıştı. Ama o, bir gün Allah Resulü'nün şu ayetleri okuduğunu duydu. Aranızda lütuf ve varlık sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmekten geri durmasınlar. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Bunun üzerine Ebu Bekir şöyle dedi. Yemin ederim ki Allah'ın beni bağışlamasını daha çok istiyorum. Ve Mistah'a yaptığı yardımı kesmeyerek yardım etmeye devam etti. Bir daha ona yardımı asla kesmeyeceğim diyordu. Ayşe ise iftira ile ilgili inen ayetleri duyunca sevinçten ağladı ve şöyle demeye başladı. Yemin ederim ki Allah'ın benim hakkımda okunan bir vahiy indireceğini zannetmiyordum. Durumumu Allah'ın hakkımda bir şey buyurmayacağı kadar sefil ve zelil buluyordum. Ayşe ve Safvan'ın aleyhinde konuşanların hepsi utanç içindeydiler. Allah Resulüne gidiyor ve söylediklerinden dolayı özür dileyerek tövbe ediyorlardı. Sadece Ubey oğlu Abdullah tövbe etmedi. Sabit oğlu Hasan da Ayşe'nin erdemlerini övdüğü bir kaside yazdı. Allah Resulü yanına gelen Müslümanlardan özür dilememelerini istiyordu. Çünkü şerefi hakkında lekeleyici şeyler söyleyenlerin hepsini affetmişti. Artık Kureyş ve müttefiklerini karşılama hazırlığından başka bir şey düşünmemeliydiler.